Ayırım 11, sayfa 95. Eşinizden vazgeçmeniz mümkün mü? Her evlilikte olduğu gibi bizimkinde de inişler çıkışlar var. Kimi kez güllük gülistanlık, kimi kez kavga gürültü. Sistemler kuşkular. Bildiğim tek şey var, onu seviyorum. Sıradan bir sevgi de değil bu. Onu beğeniyor, takdir ediyorum. Üstelik sevmeme rağmen onu aldattığım, üzdüğüm için içimde büyük bir şefkat duygusu büyüyor da büyüyor. İnsan sevdiklerini de üzebiliyor ne yazık ki. Daha doğrusu en fazla onları üzüyor. Çünkü en yakınındaki insanlar onlar. Her türlü sıkıntını onlara aktarıyorsun istemeden de. Yakınlarımızın hiç üzülmemesi için her şeyden özveride bulunmamız gerekiyor gibi geliyor bana. Ama bu kez üzülen siz oluyorsunuz. Yaptığınız her fedakarlık sizi boğuyor. Üstelik bu kararı verdiniz diyelim, sınırsız özveri de karşınızdakini sıkmaz mı? Sürekli fedakarlık yapan bir insana gerçekten saygı duyabilir mi? Eşinin özverisinden hoşnut olan bir insan da duygusuz, ruhsuz demektir. Sürekli kendimi sorguluyorum. İçimdeki ikinci beni bir kenara attığımı varsayalım. Evdeki görüntümle bazen dayanılmaz birisi olduğumu görüyorum. Dayanılmaz çünkü değişken. Kimi zaman evden hiç çıkmayan, eşini sevgiyle sarıp sarmalayan bir koca, kimi zaman sinirli, nemrut, geceleri eve dönmeyen bir koca. Bu bile bir kadını çıldırtmaya yetmez mi? Üstelik yaptıklarına hiçbir anlam veremezken. Eşim mükemmel bir insan, çok da güzel, herkesin sevdiği dünya tatlısı birisi. Kusurları var elbet ama olağanüstü bir eş ve anne. Öyle güven veriyor ki ailesine, huzur damarlarınıza işliyor. Sevmediğim yönleri de var. Örneğin aşırı duygusallığı, sessizliği, ne olursa olsun, ne yaparsam yapayım buna karşı çıkmamasını sevmiyorum. İstiyorum ki benim karşımda ezilmesin, karşılık versin, tartışsın, hoşlanmadığı şeyleri açıkça söylesin. Asla yapmıyor bunları. Acaba gerçekten tepki duymadığı için mi karşı çıkmıyor, yoksa kendini çaresiz hissettiği için mi? Onun çaresiz olduğunu bilmek beni de çaresizleştiriyor. Tipik sıradan bir aileyiz biz. Erkek para kazanıyor, kadın evde çocuklarına bakıyor. Bana karşı çıksa, mücadele etse, bu savaştan galip ayrılırım düşüncesi oluşamaz ki onda. Biliyor ki böyle bir durumda ben onu ezeceğim. Söz ve davranışlarla ezmeyi kastediyorum. Şiddetten nefret ederim ve bunca yıl ona el kaldırmayı aklımın ucundan geçirmedim. Karılarını döven erkeklerden tiksiniyorum. Ama o sinirli günlerimde bir başkasına aşıkken hiç kimseyi görmeye dayanamayıp sözlerimle onu incittiğimi biliyorum. Bir kez keşke dövsen de bu sözleri söylemesen demişti. Evimi ihmal etmemek için elimden geleni yaptım. Ailemin maddi manevi her isteğini gidermeye çalıştım. Bu bakımdan içim rahat. Martı ile olduğum dönemlerde maddi gücümün çok ötesinde harcamalarım vardı. Bu yüzden vicdanım sızlamış, çok acı çekmiştim. 2 yıl boyunca her ay 10 gün onu otelde ağırlamak kolay olmadı elbette. Ama yaptığım işte, eşime nasıl yok diyemiyorsam Martı'ya da diyemezdim. Öyle bir dönemdi ki neredeyse hayatımı bile kaybedecektim. Eşimle de aramızın en bozuk olduğu zamanlardı. Eşimde sorgulamak diye bir kavram yok. Beni sorgulamıyor, kendini sorgulamıyor, çevresini, toplumsal yargıları sorgulamayı aklın ucundan geçirmiyor. Sorgulamamak boyun eğmeyi getiriyor ve karşınızda boyun eğen insana saygınızı yitirmemek için çok uğraşıyorsunuz. Boyun eğiliyor ve mutluymuş gibi yaşıyor. Belki de mutlu olup olmadığından beri haberi yok. Çoğu kişinin yaşam özeti de bu değil mi? Ya sınırsız boyun eğiyorlar ya da benim gibi arzularına göre yaşamayı seçip boyun eğmediğini sanırken toplumda iki büklüm suçluluk içinde yaşıyorlar. Öyle gıpta ediyorum ki ne olursa olsun yüreklerince kendi istediği gibi yaşayanlara. Eşim güçlü bir kadın olsaydı, hesap sorabilseydi ne yapardım bilemiyorum. Ama sonrasını da çok isterdim. Dimdik ve kararlı karşıma dikilip cevap ver deseydi belki de her şey farklı olurdu. Aşık olduğum dönemlerde hayatımda başka bir kadın olduğunu sandı. Yine de bunu açık açık söyleyemiyor, sen iyice asabileştin, her şeyi ters anlıyorsun, istersen bir tatile çık, dinlen diyordu. Üst üste eve gelmediğim günlerde ancak anlayabiliyordum ne kadar kızıp üzüldüğünü. Eve geldiğimde yüzüme bakmıyor, konuşmuyor, tepkisini benimle ilgilenmeyerek dile getiriyordu. Hayatımda bir başka kadın olmadığı konusunda ise onu ikna edebilmem çok kolaydı. Yalan söylememe bile gerek yoktu. Konuşmalarım, yeminlerim oldukça inandırıcıydı. Çünkü hayatımda bir başka kadın yoktu. Eşim oldukça kıskanç bir kadındır ve hayatında başka bir kadının varlığına inanması onu perişan edebilir. Boşanmayı beceremezse kendi canına bile kıymaya bir düşünebilir. Ama ben onu aldatmıyorum. Evet, yalan söylüyorum fakat o bildiğimiz anlamda aldatıyormuşum gibi gelmiyor. Peki o zaman bu yaptığım ne? Karayla olan uzun ilişkim sırasında aşk ve duygusallık olmadığı için eşimi aldattığım aklımın ucuna bile geçmiyordu. Onları hiç ihmal etmiyordum zaten. Bu ilişki işime de yarıyordu. Çünkü içimdeki beni rahatça yaşayabildiğimden evimde de daha sevecen olabiliyordum. Bu yüzden kendimi suçlamak aklımdan bile geçmiyordu. Bazen düşünüyordum, eşim bana bunları yapsa ne olur diye. Bırakalım bir erkeği, eşim bir kadınla bile yatsa çıldırırdım kıskançlıktan. Düşünmek bile korkunç. Ne kadar bencil olabiliyor bir insan, değil mi? Eşime maddi, duygusal, cinsel her şeyi verdiğime inandığımdan onun beni aldatma ihtimalini hiç düşünmüyorum. Ona karşı her konuda fedakar bir erkek olduğuna inanıyorum. En zor zamanlarımda bile bedenim istemese, en küçük bir tepki vermese, organım öylece hareketsiz kalsa da ondan bir istek geldiğinde asla reddetmiyor, elimden geleni yapıyorum onu doyuma ulaştırmak için. En azından bu nedenle aldatmayı hak etmediğini düşünüyorum. O hak ediyor mu diye sorarsanız, onu aldattığımı düşünmediğimi söylüyorum ya hep. Bir çeşit kendini aldatma bu ya. İnsanın en kolay aldattığı kişi kendisi belki de. Eşim bazen hayatımda başka bir kadın olduğunu düşünmesine rağmen neden ayrılma girişiminde bulunmadı? Aldatılmayı aldırmıyor olamazdı. Benim başkasıyla oluşumu umursamamasının imkanı yoktu. Beni çok sevdiğinden eminim. Madem bu kadar mutsuzuz, neden çekip gitmiyor ikimizden biri, değil mi? Gidemiyoruz. Sevdiklerimize derinden bağlıyız. Sevdiklerimize kötülük edecek kadar kötü değiliz. Kötülüğü belki de kendimize yapmayı yeğliyoruz. Belki de bu yüzden aslında çok iyiyiz. Eşimin durumu çok açık. Evini çocuklarına bırakamıyor, yeni bir hayat kuracak gücü yok çoğu kadın gibi. Ekonomik özgürlüğü ve benden ayrılırsa gidecek bir yeri yok. Bir tek erkek kardeşi var hayatında, onun yanına mı sığınacak iki çocukla? Öyle gururlu bir kadın ki kardeşinin eşiyle bir hiç anlaşamazken onun yanına sığınması imkansız. Benim bunalımlı, aşık, sinirli, kaba saba günlerimde ayrılmaya karar verememesinin nedeni bu kadar basit işte. Aslında her şeyi anlıyorlar ama katlanıyorlar. Ne kadar acı. Bir gün sormuştum, senden ayrılmak istesem ne yaparsın diye. Yanıtı çok netti. Kendi canıma kıyarım. Düşünemiyorum bile. Nereye, kime sığınırım, nasıl geçinirim? Ne yazıktır ki gerçekler böyle olunca o sevgiden de kuşku duyuyor insan bazen. Gençsin, güzelsin, seni beğenen çok olur. Şimdi dul kadınlar çok şanslı dediysem de senden sonra kimse giremez yaşamıma. Ben sonsuza kadar seninim. Eğer sen beni terk edersen yapacağım tek bir şey var. Bunu biliyorsun demişti. Biliyordum, yapabilirdi. O her şeyin en iyisine layık. Ama gel gör ki gönlüme laf geçiremiyorum. Onca iyi niyetle aldığım kararların arkasında duramıyorum. Yapamıyorum. Hiçbir şeyden vazgeçemiyorum. Söyleseniz belki daha rahat ederdiniz. O kadar isterdim ki birdenbire herkese her şeyi açıklamayı ve özgürce hayatımla yaşamayı, hiç ayıplanmadan, uzaktan işaret edilmeden. Bunalıma girdiğim, intihara teşebbüs ettiğim ya da yoğun olarak yaşamıma son vermeyi düşündüğüm dönemlerde psikiyatriste gitmeyi çok düşündüm. Yardım almam gerekiyordu kesinlikle. Erkeklerden vazgeçmek için değil elbet. Bunun bir hastalık olmadığından eminim. Psikiyatrilerin de artık bunu bir hastalık olarak ele almadıklarını biliyorum. Ruhsal yıpranmışlığın tedavi ettirmek istiyordum. Bunu yapamadım. Tanımadığım birisine doktor bile olsa ben böyleyim demek çok zor geliyor. Ben böyleyim. Peki ama ben neyim? Ben eşcinselim, biseksüelim, evliyim. Korkuyorum, çok utanıyorum. İnsanların karşısında küçüleceğimi, kendimi aşağılık bir duruma sokacağımı düşünüyorum. İçimdeki beni bir ben biliyorum. Bir de gerçek kimliğimi bile bilmeyen, kimi zaman tek gevecelik ya da birkaç haftalık ilişkiler yaşadığım kişiler biliyor. Onların bilmesinin bir önemi yok zaten. Çünkü onlar da benim gibi, onlar da hayatlarını gizlilik içinde sürdürüyorlar. Benim tek korkum bu yapıda olduğumun homoseksüel olmayan normal insanlar tarafından öğrenilmesi. Ne gözle bakarlar bana? Bakın konuşurken ben bile onlara normal insanlar diyorum. Oysa kendimi anormal görmediğim kanısındayım. Ama bilinçaltıma işlemiş. Değerler var ki ben de bizim gibi olmayanlara normal diyorum. Çünkü açıkça görülüyor ki bu gizliliğiyle, suçluluk duygusuyla, toplumun değer yargılarıyla, suçlamalarıyla hep işaret edilerek yaşamakla ruhsal ve duygusal durumumuz pek dengeli olamıyor. Aykırı olmayı biz seçmesek de yaşamlarımız aykırı. Söylemek ve özgürce yaşamak bir düş gibi. Eşimi, çocuklarımı, kardeşlerimi düşündüğümde karabasana dönüşüyor bu düşüm. Mümkün değil. Bencil ol, karşındakilerini düşünme, hayatını yaşa dediğimde kendime bunun sıradan bir bencillik olamayacağını hemen görüyorum. Hani evimizi terk ederseniz onlar da üzülür ama bir süre sonra unutulur gider. Bu kadar basit değil hiçbir şey. Benim durumumda hayatları boyunca taşıyacakları bir utanç bırakacaksınız onlara. Çocuklarınız söz konusu olunca bunun üzerine gidemezsiniz. Bırakın her şeyi itiraf etmeyi, anlaşıldığı an kendimi öldüreceğimden eminim. Peki hem bu kadar korkarak yaşıyorsun, bir gün ortaya çıkacak diye, hem de vazgeçemiyorsun, neden? Kendi canından daha mı önemli bir erkekle sevişmek? Erkek ya da kadın, soruda cinsiyet belirleyen bir sözcük olmamalı. Soru, kendi canından mı önemli sevişmek şeklinde sorulmalı. Canımdan önemli değil elbette. Ama o an canım aklıma gelmiyor ki. Cinsellik önemli bir ihtiyaç her insanın yaşamında. Benim cinselliğim de böyle bir işte. Cinselliği yaşamak herkes için ne kadar önemliyse benim için de o kadar önemli. Hepsi bu. Ben erkeklerden hoşlanıyorum. Bir gün birisi çıkıp size, kesip atacaksın erkeklere aşık olmayı, onlarla sevişmeyi hayatından çıkartacaksın dese, ne yapardınız? Ya da bir başka erkeğe kadınları yasaklasalar, birdenbire yaşadıklarınız topluma aykırı bir hale, yasaklara, günahlara, ayıplara dönüşse, onun gibi bir şey işte yaşadıklarımdaki kaos. Benim kadar kendini sorgulayan bir adam var mıdır bu alemde? Ben kimim, ben neyim? Evliyim, çocukluyum, düzenli bir cinsel yaşamım var, eşimle birbirimizi seviyoruz. Ailemi asla ihmal etmediğim için onların sevgisini de hak ettiğimi düşünüyorum. Peki niçin vazgeçemiyorum bu ikili yaşamı, neden? Niçin erkeklerle ilişkimi kestiğim zaman o kadar asabi oluveriyorum? Çünkü benim normal yaşamım böyle. Benim normal cinselliğim bu. Sadece gizli yaşıyorum. Arkadaşlarla ailece toplandığımızda bu konular açılıyor. Normal karşılandığını söyleyen, bizi ilgilendirmez diyenler de var. Onlara hayretle, sevgiyle bakıyorken adam hemen ardından ekliyor. Onlarla aynı masaya oturuyorum ama kendimi lütfediyormuş gibi görüyorum. Onunla oturmuş konuşuyorum ve bunun ona lütfediyorum gibi. Bir başkası ise olabilir tabii. Ne olacak canım? Bu da onun tercihi dedikten sonra eşcinsellerle aynı odada bulunmaktan bile çok rahatsız olduğunu, bunun sanki kendi erkekliğine zarar vereceğini, hakkında bir dedikodu çıkarabileceğini düşünüp oradan uzaklaştığını anlatıyor. Ben ne yapıyorum dersiniz? Okumuş, yazmış insanlar bile böyle şeyler söylerken ben ne diyebilirim sizce? Ben de onlar gibi konuşuyorum. Eşimin yanında arkadaş toplantılarında eşcinsellik konusu açıldığında büyük tepki veriyorum. Onlarla birlikte galeyana gelip bir erkek başka bir erkekte ne bulur, iğrenç, anlaşılır gibi değil diyorum kimi zaman. Eşimle konuşurken daha da abartıyor, ona hak veriyor, bunun bir sapıklık, hastalık olduğundan söz ediyorum. Ama sonunda ben de uygarlığıma halel getirmek istemediğimden, ama tabii bu herkesin kendi tercihi, kınamıyorum diye bitiriyorum sözlerimi. Eşim ise bunu bile kabullenmiyor, çok ayıp, dinimize aykırı diyor. Zaman zaman ona tarihimizdeki, edebiyatımızdaki önemli kişilerin eşcinsel olduklarını anlatıyorum. Çok şaşırıyor. Rahmetli şarkıcımızın bile eşcinsel olduğuna inanmak istemiyor. Biliyorum ki onu bir kadınla aldatsam, tepkisi bir erkekle aldattığımdan daha az olur. Erkekle aldatılmayı asla affetmez, çıldırır üzüntüsünden. Eşimle yatakta çok iyi bir performans göstermek için çabalıyorum. Erkekliğimden kuşku duymasını asla istemiyorum. Ayna karşısındaki kendimi izliyorum. Davranışlarımda göze batacak bir şey olup olmadığına dikkat ediyorum. Kadeh tutarken serçe parmağımı havada kalktığını fark edip düzeltiyorum. Hiçbir tuhaflık yok görüntümde, sesimde ve davranışlarımda. Dostlarımız arasında kültürüm, davranışlarım, aile hayatım nedeniyle büyük bir saygı görüyorum. Birdenbire herkes benim ne olduğumu anlarsa hayatımdaki alt üst oluş hayal edebiliyor musunuz? Ayırım sonu, sayfa 104.